Ayrım 12.
Bu sistemi kusursuz hale getiren kişi kuşkusuz kralın yardımcısı Wallenstein'dı. Wallenstein, asker sayısı 100 bini aşan imparatorluk ordusunun giderlerini zorla, katkı sağlama politikasıyla karşılamıştı. Ancak burada önemli olan nokta şudur ki, Habsburgları 1630'dan 1648'e kadar durdurmaya yardımcı olan büyük kuvvetin parasını ödeyen İsveç değildi. Vestfalya Barışı'nın yapıldığı ayda bile İsveç ordusu Bohemya'yı yağmalamakla meşguldü ve buradan ancak büyük bir tazminat karşılığında çekilmesi pek uygun olmuştu. Bu İsveçliler açısından önemli bir başarı olmakla birlikte, pek çok bakımdan ülkenin Avrupa içindeki konumu hakkında yanlış bir izlenim veriyordu. İsveç'in etkileyici savaş mekanizması büyük ölçüde asalak nitelikteydi. Almanya'daki İsveç ordusu ayakta kalabilmek için yağmacılık yapmak zorundaydı. Böyle olmasa askerler ayaklanıyor, bu da Almanya'ya daha büyük zarar veriyordu. Doğal olarak donanma ülke savunması ve Almanya dışındaki kuvvetler için gerekli harcamaları İsveç'in kendisi yapmak zorundaydı. Bu ise öbür devletlerin hepsinde olduğu gibi devlet maliyesini zora sokmuş, mali zorluklarda krallık arazilerinin ve gelir kaynaklarının çaresizlik yüzünden soylulara satılmalarına yol açmış ve böylece gelirler uzun vadede azalmıştır. Ayrıca 30 yıl savaşı ağır can kaybına sebep olmuş ve olağan dışı vergiler köylülerin sırtına yüklenmişti. Dahası askeri başarıları İsveç'e Baltık ötesi sömürgeler Estonya, Livonya, Bremen ve Pomeranya'nın büyük bir bölümü kazandırmıştı. Bu sömürgelerin ticari ve mali yönden ülkeye kazanç getirdiklerini kabul etmek gerekir. Ancak barış döneminde korunmaları, savaşta ise buralara göz diken rakiplere karşı savunulmaları, İsveç devletine 1630'lu ve 1640'lı yıllardaki Almanya seferinden çok daha ağır bir masraf yüklüyordu. İsveç 1645'ten sonra bile önemli bir güç olmayı sürdürecek ama bu ancak bölgesel bir düzeyde olacaktı. Gerçekten de İsveç, 10. Charles 1654-1660 ve 11. Charles 1660-1697 dönemlerinde herhalde Baltık sahnesindeki gücünün doruğuna çıkmış ve art arda Danimarka'yı durdurmuş, Polonya, Rusya ve güç kazanmakta olan Prusya karşısındaki yerini korumuştur. 11. Charles döneminde mutlakiyetçiliğe olan eğilim, krallık maliyesini güçlendirmiş ve böylece barış zamanında da silah altında tutulan büyük bir ordunun bakımı sağlanmıştır. Ancak bunlar ön sıralardaki yerinden yavaş yavaş aşağılara düşmekte olan İsveç'i güçlendirmek üzere alınan önlemlerdi. Profesör Roberts'ın dediği gibi, İsveç bir kuşak boyunca zafer sarhoşluğu yaşamış ve ganimete boğulmuştur. 11. Charles ise İsveç'i sıradan bir yaşamın alacakaranlığına geri götürmüş, İsveç için kaynaklarına ve gerçek çıkarlarına uygun politikalar üretmiş, İsveç'i bu politikaları uygulayacak duruma getirmiş ve İsveç için ağırlık ve saygınlık açısından ona ikinci sınıf bir güç kimliği verecek bir gelecek hazırlamıştır. Bunlar küçümsenecek başarılar değildi ama daha geniş Avrupa çerçevesi içinde ele alınınca anlamları sınırlı kalıyordu. Şu da ilginç bir noktadır ki İsveç'in olduğu kadar Danimarka'nın, Polonya'nın ve Brandenburg'un da dayandığı Baltık güç dengesi 17. yüzyılın ikinci yarısında Fransızların, Hollandalıların ve hatta İngilizlerin kendi amaçları uğruna yaptıkları para yardımları ve diplomatik müdahaleler ve 1644 ile 1659'da buraya gönderdikleri Hollanda donanması yoluyla büyük ölçüde etki altında tutulmuş ve el altından yönlendirilmiştir. Sonuç olarak bu büyük diplomasi oyunu içinde İsveç hiçbir zaman bir kukla devlet olmadı ama Batı'nın yükselen güçlerine kıyasla bir ekonomi cücesi olarak kaldı ve onların para yardımlarına bağımlı hale gelme eğilimine girdi. 1700 dolayındaki dış ticareti Hollanda Cumhuriyeti'nin ya da İngiltere'nin dış ticaretinin yalnızca küçük bir bölümü kadardı. Devlet harcamaları ise Fransa'nınkilerin belki de 1/5 oranındaydı. Bu yetersiz maddi tabana dayanarak ve deniz aşırı sömürgelere ulaşma imkanına sahip olmadan İsveç'in Gustavus Adolphus döneminde kısa bir süre için yaşadığı askeri üstünlüğü sürdürme imkanı hayranlık uyandıran toplumsal ve idari istikrarına rağmen çok azdı. Nitekim ileriki 10 yıllarda yapacağı iş sırf Prusya'nın güneyde, Rusya'nın da doğudaki ilerleyişini durdurmak olacaktı. Bu dönemdeki son örnek, yani Hollanda'nın gücü, İsveç'in durumu ile dikkate değer bir zıtlık oluşturmaktadır. Sözünü edeceğimiz devrim koşullarının kargaşası içinden yaratılmış bir ulus, Hollanda'nın Habsburg egemenliğindeki öbür bölümlerinden düzensiz sınırlarla ayrılmış 7 heterojen eyaletin oluşturduğu bir küme, kocaman bir hanedan imparatorluğunun yaklaşık 100 yıl boyunca Avrupa içinde ve dışında hızla büyük bir güç haline gelen, nüfus ve toprak büyüklüğü sınırlı bir parçasıydı yalnızca. Hollanda Cumhuriyetçi oligarşik yönetim biçimiyle kendinden önce İtalya'da görülen Venedik dışında öbür devletlerden farklıydı. Ama en ayırıcı özelliği gücünün ticaret, sanayi ve maliye dünyasına sıkı sıkıya bağlı olmasıydı. Askeri açıdan hiç olmazsa savunmada muazzam bir güç oluşturduğu kesindi. İngiltere 17. yüzyıl sonlarında kendisini geçinceye kadar da en etkili deniz gücü olarak kaldı. Ancak silaha dayalı bu kudret belirtileri Hollanda güç ve nüfuzunun özünü oluşturmaktan çok bunların bir sonucuydu. Ayaklanmalarının ilk yıllarında 70 bin dolayındaki Hollandalı isyancı Avrupa meseleleri söz konusu olduğunda elbette fazla bir önem taşımıyorlardı. Aslında kendilerini ayrı bir ulus olarak görmeleri birkaç on yıl almış, sınırlarının bir biçimde oluşması da 17. yüzyılın başlarını bulmuştur. Hollanda ayaklanması denen olay başta dağınıklık içindeydi. Ayaklanma boyunca farklı toplumsal grup ve bölgeler birbirleriyle savaştıkları gibi Habsburg yöneticilerine de karşı çıkmışlar, kimi zaman da onlarla uzlaşmışlardır. 1580'li yıllarda öyle anlar yaşandı ki Parma Dükü'nün bu toprakları yeniden İspanya'ya katmak yolunda kusursuzca yürüttüğü politika başarıya son derece yakın gibiydi. İngiltere ve öbür Protestan devletlerden gelen para desteği ve askeri yardım olmasa, İngiltere'den çok sayıda silah ithal edilmese ve İspanyol orduları sık sık burayı bırakıp Fransa'ya yönelmeseler, ayaklanma bu sırada sona erdirilebilirdi. Ancak Hollanda liman ve tersaneleri isyancı ellerde olduğu ve İspanya denizlerde denetim kurmakta güçlük çektiği için Parma Dükü ancak kara üzerinden yavaş ilerleyen kuşatma harekatıyla buraları yeniden fethedebilirdi. Aldığı emir üzerine ordularını ne zaman Fransa'ya sürse bu harekat hız kaybediyordu. Böylece 1590'lı yıllarda Hollanda Cumhuriyeti ayakta kalabilmiş, aslında doğuda kaybedilmiş olan eyalet ve kentlerin çoğunu geri almış durumdaydı. Bu aşamaya gelindiğinde ordunun eğitimi iyi durumdaydı ve başında taktik yenilikleri ve sulak araziden iyi yararlanma becerisiyle Avrupa'nın en büyük askeri önderlerinden biri haline gelen Maurice of Nassau vardı. Bu orduya bir Hollanda ordusu demek de yanlış olurdu. 1600'de 43 İngiliz, 32 Fransız, 20 İskoç, 11 Valon ve 9 Alman bölüğüne karşılık yalnızca 17 Hollanda bölüğünden oluşuyordu bu ordu. Uyruklar arasındaki bu büyük ama hiç de kural dışı olmayan çeşitliliğe rağmen, Maurice kuvvetinden tutarlı belli ölçülere uygun bir bütün oluşturdu. Ancak bu konuda kendisine yardımcı olan hiç kuşkusuz Hollanda hükümetince sağlanan mali destekti. Maurice'in ordusu Avrupa'daki ordulardan çoğuna göre daha düzenli bir biçimde parasını alıyordu. Tıpkı bunun gibi büyük olan donanmanın ihtiyaçları da hükümetçe görülüyordu. Hollanda Cumhuriyeti'nin zenginliğini ve mali istikrarını olduğundan daha fazla büyütmek ya da uzun süreli mücadelesinin giderlerini özellikle de başlarda kolayca karşıladığı yolunda bir izlenim vermek doğru olmaz. Ülkenin doğu ve güney kesimlerinde savaş bir hayli büyük zarara, ticari kayıplara ve nüfus azalmasına yol açtı. Zengin Hollanda eyaleti için bile vergi yükleri son derece ağırdı. Savaş harcamaları için 1579'da 960 bin, 1599'da ise hemen hemen 5,5 milyon florin ödemek zorunda kalmıştı. 17. yüzyılın başlarında İspanya'ya karşı verilen savaşın maliyeti yılda 10 milyon florine çıktığı için pek çok kişi bu mücadele mali sıkıntılara düşünmeden daha ne kadar sürdürülebilir diye düşünüyordu. Hollanda'nın şansına İspanya ekonomisi ve buna paralel olarak da İspanya'nın ayaklanmaya yatkın Flander ordusuna ödeme yapma gücü daha da büyük zarar görmüş ve durum Madrid'i nihayet 1609'daki mütarekeyi yapmaya razı etmişti. Ancak çatışma Hollanda'nın kaynaklarını sarsmış olsa bile tüketmemişti. Gerçekte 1590'lı yıllardan başlayarak ekonomi hızla büyümüş ve hükümet için öbür savaşan devletlerin de yaptığı gibi para piyasasına başvurma durumunda sağlam bir kredi temeli oluşmuştu. Bu zenginliğin bir sebebi Habsburg yönetiminin reddinden sonra nüfus artışı ile daha girişimci bir ruhun etkileşime başlamasıydı. Nüfustaki doğal artışa ek olarak güneyden 10 belki de 100, binlerce Avrupa'nın başka yerlerinden de çok sayıda mülteci gelmişti. Bu göçmenlerin çoğunun beceri sahibi işçiler, öğretmenler, zanaatçılar ve sermaye sahibi kimseler olduğu anlaşılıyor. Antwerp'in 1576'da İspanyol askerlerince yağmalanması, Amsterdam'ın uluslararası ticari sistem içindeki şansını yükseltmişti. Ama Hollandalıların ticari gelişme için önlerine çıkan her fırsatı kullandıkları da bir gerçektir. Zengin Ringa ticaretindeki egemenlikleri ve denizden tarım yapmak üzere kazandıkları topraklarda onlara ek zenginlik kaynakları sağladı. Çok büyük ticaret filoları, özellikle de fluitları, basit, sağlam yük gemileri sayesinde Avrupa'daki mal taşımacılığı 1600'de büyük ölçüde Hollandalıların eline geçmişti. Her su yolu üzerinde gidip gelen Hollanda gemileri kereste, kumaş, tuz, Ringa taşımaktaydılar. İngiliz müttefikleri ile pek çok Kalvinist rahibin nefretini çekmelerine rağmen Amsterdamlı tacirler, eğer elde edecekleri kazanç işin riskine ağır basıyorsa, ölümcül düşmanları İspanya'ya da bu malları kendi istekleriyle taşıyorlardı. Ülke içinde ise büyük miktarda ham madde ithali yapılıyor ve bunlar Amsterdam, Delft, Leiden gibi yerlerde çeşitli iş kollarınca işleniyordu. Başlıca sanayi dalları arasında şeker üretimi, eritme, damıtma, mayalama, tütün yaprağı kesimi, ipek bükümcülüğü, çömlekçilik, camcılık, silah yapımcılığı, matbaacılık, kağıt üretimi bulunan 670 bin kişilik Hollanda nüfusunun yaklaşık %56'sının orta büyüklükteki kentlerde yaşıyor olması hiç de şaşırtıcı değildir. Dünyadaki öbür bölgelerin hepsi bu dönemde Hollanda'ya kıyasla ekonomik yönden geri kalmış görünse gerektir. Hollanda ekonomisinin iki ayrı yönü daha askeri gücünü arttırıyordu. Bunlardan ilki deniz aşırı yayılmaydı. Deniz aşırı ticaret Avrupa sularında yapılan daha gösterişsiz ama çok daha geniş çaplı toptancı ticaretle kıyaslanamazdı. Ancak Hollanda Cumhuriyeti'nin kaynaklarına bir yenisini ekliyordu. 1598-1605 arasında Batı Afrika'ya yılda ortalama 25, Brezilya'ya 20, Doğu Hint adalarına 10, Karayip'e de 150 gemi gitti. 1605 yılında Amboina'da, 1607'de Ternate'de egemen sömürgeler kuruldu. Hint Okyanusu çevresinde Amazon Nehri'nin ağzına yakın yerlerde ve 1609'da Japonya'da fabrikalar ve ticaret bölgeleri oluşturuldu. İngiltere gibi Hollanda Cumhuriyeti de kendisini ekonomik dengelerin yavaş yavaş Akdeniz'den Atlantik dünyasına doğru kayması biçiminde gösteren bir oluşumdan yararlanır hale geliyordu. Bu 1500-1700 döneminin dinsel temele dayanmayan önemli gelişmelerinden biriydi ve başta Portekiz ile İspanya'nın yararına olmuşken, sonradan dünya ticaretinin meyvelerini toplamaya daha hazırlı olan toplumları harekete geçirmiştir. İkinci özellik, Amsterdam'ın uluslararası maliyetinin merkezi olarak giderek önem kazanan rolüydü. Bu da Hollanda Cumhuriyeti'nin Avrupa çapında yürüttüğü taşımacı, sarraf ve tacir görevinin doğal bir sonucu olarak gerçekleşiyordu. Amsterdam'daki maliyecilerin ve kuruluşların yaptıkları işler, faiz karşılığı mevduat toplamak, para transferi gerçekleştirmek, kambiyo senetlerini alacağı geçirip ödeme yapmak, devletlere borç vermek. Daha önce söz gelimi Venedik ve Cenova'da yerleşik hale gelmiş uygulamalardan farklı değildi. Ancak Hollanda Cumhuriyeti'nin ticari zenginliğini yansıttığı için bu hizmetler daha geniş ölçekte ve daha büyük bir güvenle veriliyordu. Bu özellikle böyleydi çünkü başlıca yatırımcılar yönetimin parçasıydılar ve sağlam para, güvenli kredi ve düzenli geri ödeme gibi ilkelerin korunmasını istiyorlardı. Bütün bunların bir sonucu olarak devlet borçları için çoğu kez hazırda para oluyor, bu da Hollanda Cumhuriyeti'ne rakipleri karşısında paha biçilmez bir üstünlük sağlıyordu. Borç ödemelerini zamanında yapmasından dolayı kredisi yüksek olduğu için de başka yönetimlerin tümünden daha ucuza borç bulabiliyordu. Bu 17. yüzyıl için büyük bir avantajdı. Aslında her çağ için öyledir ya. Hollanda'nın kolayca borç bulma imkanı İspanya ile savaşların 1621'de yeniden başlamasından sonra daha da önem kazanmıştı. Çünkü silahlı kuvvetler için yapılan harcamalar düzenli olarak artarak 13.4 milyon florinden 1622, 18.8 milyon florine yükseldi. 1640. Bunlar zengin bir ülke için bile dayanılması zor olan büyük miktarlardı ve savaş Hollanda'nın deniz aşırı ticaretine ya doğrudan kayıplar yoluyla ya da ticaretin tarafsız ellere geçmesiyle zarar verdiğinden durum daha da ağırlaşıyordu. Bu yüzden savaş giderlerinin olabildiğince devlet borçları yoluyla karşılanmasını sağlamak politik açıdan daha kolaydı. Bu durum resmi borçlarda çok büyük bir artışa yol açmışsa da Hollanda eyaletinin 1651'deki borcu 153 milyon florindi. Ülkenin ekonomik gücü ve faizlerin geri ödenmesi konusunda gösterilen özen sayesinde kredi sistemi hiçbir zaman çöküntü tehlikesi içine girmedi. Bu zengin devletlerin bile askeri harcamaların bedelinden ürktüklerini göstermekle birlikte şu da doğrulanmıştır ki, savaşta başarı insanın kesesinin durumuna bağlı olduğu sürece Hollandalılar öbürlerinden her zaman için daha uzun süre savaş halinde kalabileceklerdir. Savaş, para ve ulus devleti. Şimdi de bu bölümde varılan başlıca sonuçları özetleyelim. 1450 sonrası çıkan savaşlar ulus devletinin doğuşu ile çok yakından ilgiliydi. 15. yüzyılın sonu ile 17. yüzyılın sonu arasındaki dönemde çoğu Avrupa ülkesinde politik ve askeri otoritede bir merkezileşme oldu. Bu genelde kralın, kimi yerlerde ise yerel bir prensin ya da ticaret oligarşisinin yönetiminde olmuş ve merkezileşme ile birlikte devletin vergi toplama gücü ve yöntemleri çoğalmış, otorite kralların kimsenin yardımı olmadan yaşadıkları düşünülen dönemlerde olduğundan çok daha incelikli bir bürokrasi mekanizması tarafından kullanılmış ve ulusal ordular feodal asker toplama yöntemiyle oluşturulmuştur. Avrupa ulus devletinin gelişmesinin çeşitli sebepleri vardı. Ekonomik değişme zaten eski feodal düzeni büyük ölçüde sarsmış ve değişik toplumsal gruplar birbirleriyle yeni sözleşme ve yükümlülük biçimleriyle bağlantı kurmak zorunda kalmışlardır. Reformasyon, Hristiyanlık alemini cuius regio, aios religio, bir başka deyişle hükümdarların dinsel tercihlerinin temeli üzerinde bölmekle sivil ve dinsel otoriteyi birleştirmiş ve laikliği böylece ulusal temelde genişletmiştir. Latince'nin gerilemesiyle yerli dillerin politikacılar, hukukçular, bürokratlar ve şairlerce giderek daha çok kullanılması bu laik eğilime güç kazandırmıştır. Ulaşım imkanlarının gelişmesi, mal değişiminin daha yaygın hale gelmesi, matbaacılığın bulunuşu ve okyanuslardaki keşifler insanı yalnızca başka halkların var olduğu konusunda değil, diller, beğeniler, kültürden gelen alışkanlıklar ve diller arasındaki farklılıklar konusunda da daha bilinçli hale getirmiştir. Bu koşullarda zamanın pek çok düşünürünün ve yazarının ulus devletini aynı halk için doğal ve en iyi toplum biçimi olarak görmeleri, ulus devletinin gücünün arttırılması ve çıkarlarının korunması gerektiğini, yönetenlerin ve yönetilenlerin özel yapısal nitelikleri ne olursa olsun, ortak ulusal yararlar uğruna uyum içinde çalışmak zorunda olduklarını savunmaları şaşırtıcı değildir. Ancak uluslaşma konusunda bu felsefi düşünceler ve yavaş yavaş gelişen bir takım toplumsal eğilimlere oranla çok daha zorlayıcı ve sürekli bir baskı yapan şey, savaş ve savaşın sonuçlarıydı. Askeri güç Avrupa'daki çoğu hanedanın ülkelerindeki zengin toprak sahiplerinin üzerinde kalmalarını ve politik birlik ve otoriteyi sağlamalarını, çoğu kez soylulara ödünler verseler bile mümkün kılmıştır. Askeri etkenler, daha doğrusu jeostratejik etkenler, bu yeni ulus devletlerinin toprak sınırlarını biçimlendirmeye yardımcı olmuş, sık sık çıkan savaşlarda ulusal bilinci en azından olumsuz bir yoldan uyandırmıştır. Çünkü İngilizler İspanyollardan, İsveçliler Danimarkalılardan, Hollandalı isyancılar da eski Habsburg efendilerinden nefret etmeyi öğrenmişlerdir. Savaşlarda taraf olan ülkelere her zamankinden daha çok harcama yapmaya, gelirlerini de aynı oranda arttırmanın yollarını aramaya zorlayan şey, her şeyden çok savaş, özellikle de piyade ordularının ve pahalı tahkimatın ve filoların gelişmesini teşvik eden yeni teknikler olmuştur. Devlet harcamalarındaki genel artış ya da gelir toplamak için yeni düzenlemeler veya krallar ve soylular arasındaki ilişkinin değişmesiyle ilgili olarak söylenecek her şey, askeri çatışmanın temel önemini hatırlatmadan soyut kalacaktır. İngiltere'de Elizabeth ya da İspanya'daki 2. Philip döneminin son 1-2 yılı içinde tüm devlet harcamalarının 1/4 gibi yüksek bir miktar, savaşa ya da önceki savaşlar yüzünden alınan borçların ödenmesine ayrılmıştı. Askeri ve deniz gücü harekatı yeni ulus devletleri için her zaman raison d'être olmamıştı belki ama ulus devletlerinin gerçekleştirdikleri en pahalı, en zorlayıcı etkinliklerdi. Ancak gelir bulunması, orduların bakımının sağlanması, gemilerin donatımı, emirlerin gönderilmesi ve askeri seferlerin yönetilmesi işlerinin 16. ve 17. yüzyıllarda söz gelimi 1944'teki Normandiya istilasını belirleyen bir biçimde yürütüldüğünü düşünmek yanlış olur. Bundan önceki çözümlemenin göstermiş olacağı gibi erken modern çağ Avrupa'sının askeri mekanizmaları hantal yapılı ve yetersizdi. Bu dönemde bir ordu toplayıp onu denetim altında tutmak korkunç zordu. Ayak takımından gelme askerler, ihanet tohumlarını içlerinde taşıyan paralı askerler, ikmal maddelerinin yetersizliği, ulaşım sorunları, belli ölçülere uydurulmamış silahlar pek çok komutanı çaresizliğe itiyordu. Askeri amaçlar için yeterli para ayrıldığı zamanlarda bile ahlak bozuklukları ve savurganlık kayıplara neden oluyordu. O halde silahlı kuvvetler devlet için ne yapacakları önceden belli, güvenilir devlet araçları değildi. İkmal maddeleri yetersizliği ve bundan daha da ciddi bir konu olan ücret ödemelerindeki yetersizlikler yüzünden yığınlarca askerin denetimden çıkması çok beklenir bir şeydi. 1572-1607 arasında Flander ordusunun çıkardığı isyanların sayısı 46'dan az değildi. Ama belki bu kadar sık olmasa bile Almanya'daki İsveç askerleri ya da Cromwell'in New Model ordusu gibi muazzam kuvvetlerde isyan ediyordu. Richelieu, Testament Politik'te şu acı sözlere yer vermiştir. Tarihte yokluk ve düzensizliğin mahvettiği orduların sayısı düşmanlarınca mahvedilenlerden çok daha fazladır. Ben kendi zamanımda girişilen tüm işlerin sırf bu yüzden nasıl eksik kaldığına tanık oldum. Bu ücret ve malzeme sorunu orduların performansını çeşitli biçimlerde etkiliyordu. Bir tarihçi Gustavus Adolphus'un akıllara durgunluk verici bir hareketlilik içinde gerçekleşen Almanya seferinin Klaus Witz'in sözünü ettiği anlamda bir askeri stratejik plan doğrultusunda yürütülmek yerine muazzam ordusuna yiyecek ve hayvan yemi bulmak gibi basit ama zorlayıcı bir arayışı gösterdiğini ortaya koymuştur. Komutanlar Napolyon'un özdeyişinden çok önce bir ordunun midesi üzerinde yürüdüğünü biliyorlardı. Ancak bu fiziksel sınırlamalar ulusal düzeyde de geçerliydi. Özellikle de savaş için para bulmak söz konusu olduğu zaman, ne kadar zengin olursa olsun, bu dönemdeki hiçbir devlet sürüp giden bir çatışmanın giderlerini anında karşılayamıyordu. Ne kadar çok yeni vergi konulursa konulsun, devlet gelirleri ve harcamaları arasında her zaman için bir açık vardı ve bu açık ancak borç yoluyla kapanıyordu. Bu borçlar ya fügerler gibi özel bankerlerden ya da daha sonraları olduğu gibi devlet tahvilleriyle iş gören ve biçimsel teşkilatlanmasını gerçekleştirmiş bir para piyasasının aracılığıyla alınıyordu. Ancak tırmanan savaş giderleri pek çok kez hükümdarları geri ödeme yapamayacak duruma sokmuş, onların sikke değerlerini düşürmeye ya da çaresizlik içinde başka önlemler almaya zorlamış, bunlar da kısa vadede rahatlama sağlamış ama uzun vadede zararlı olmuştur.